Sevgili dinleyenler merhaba. Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Talha Polat ve daimi konuğum Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Program boyunca sizlerin sormuş olduğu, bizlerin ise derlemiş olduğu soruları hocamıza ileteceğiz inşallah. Bizlere aklınızda kalan soruları 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz. Sesli veya yazılı bir mesaj şeklinde olarak bizler de hocamıza iletiriz inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Tabii kıymetli hocam, 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık. Rabbim inşallah ileriki Ramazanlara ulaşabilmeyi nasip eylesin bizlere. Savaşın olmadığı, bebeklerin öldürülmediği, Siyonist İsrail'in kahru perişan olduğu günleri görebilmeyi bizlere nasip eylesin.
Amin inşallah.
Tabii Ramazan-ı Şerif'ten sonra Şevval ayı gidiyor hocam. O yüzden bu vesileyle Şevval orucu nedir diyerek başlayalım diyorum.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Dediğin gibi Ramazan ayından sonra gelen aya Şevval ayı deniyor. Ki bu aynı zamanda haç mevsiminin de başlangıcı oluyor. Çünkü haç Şevval, Zilkade, Zilhicce'nin 10 günü. Bu süre içerisinde yapılıyor. Dolayısıyla bu ayın da ayrı bir özelliği var. Ama asıl bu ayı bizim Müslümanın gündemine getiren şey Şevval orucu diye bildiğimiz bu aydaki tutulan 6 günlük oruçtur. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Şevval ayında tutulacak 6 gün oruçla birlikte Ramazan orucunun tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevaba vesile olacağını bildirmiş. Yani bir kimse Ramazan orucunu tutsa ve arkasından da 6 gün Şevval orucu tutsa sanki bu senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap alır. Bu Peygamber Efendimizin tavsiyeti. Tabii bu niye 6'da 7 değil veya 5 değil? Bu şöyle izah edilebilir, izah edilebilir diyorum. Cenab-ı Hak bizim yaptığımız amellere en az 1'e 10 veriyor. Ve bu amellerin çeşidine göre 1'e 700'e kadar çıkıyor. Ama Ramazan orucumun sevabı 1'e 700'de değil. Onu diyor ki Rabbimiz, o bana aittir o. Onun karşılığını ben veririm. Dolayısıyla onun bir sınırı yok. Ama sonuçta bu yapılan amellerin karşılığı en azından 1'e 10. Şimdi Ramazan'da bir ay oruç tuttuk. Bazen 29 oluyor, bazen 30 oluyor. Evet. Ne oldu şimdi bu? 30 olduğu zaman 300 günlük oruç tutmuş gibi sevap aldık. 6 günde Ramazan'da, Şevval'de tuttuğumuz zaman bu ne oluyor şimdi? 360 gün.
Evet.
Oruç tutmuş gibi sevap alıyoruz. Tabi burada şu akla gelebilir. 29 gün olduğunda 355 gün zaten
Hicri takvime göre. Takvim.
Dolayısıyla onu karşılar.
Eyvallah.
Bu yani Şevval orucunun önemi bundan kaynaklı. Tabi bu oruçla ilgili sen sormadın ama benim aklıma gelen bazı cevaplar var. Çünkü insanımızın aklında olan sordu. Efendim ben bu Şevval orucunu peşi peşine tutmak zorunda bir aralıklı tutabilir miyim? Veya efendim ben Ramazan içerisinde 3 gün 5 gün oruç tutamadım. Özürlü veya özürsüz. Ben Şevval ayında onu kaza ettiğim zaman hem kaza yerine hem de Şevval orucu yerine geçer mi? Bu iki soru. Çokça karşılaştığımız sorular. İkinci soru genellikle hanımefendilerden gelir. Çünkü mazeretleri dolayısıyla tutamadıkları günleri Şevval'da kaza ederler. Şimdi birinci sorunun cevabı. Yani peşi peşine olması şart mı? Aralıklı olarak olabilir mi? Aralıklı olarak olabilir. Yani bu ayın içerisinde, Şevval ayı içerisinde olmak kaydıyla bir gün tutmuşum, üç gün tutmamışım, sonra bir daha tutmuşum. Hatta şunu da yapabilirsin, pazartesi, perşembe günleri tutarak, işte üç haftada altı, böyle de tutabilirsin. Ha, peşi peşine de tutabilirsin, ona da bir mani yok. Bu bir. Diğer sorunun cevabı, yani ben Ramazan'da tutamadığım oruçları Şevval'de kaza ettiğim zaman bu aynı zamanda Şevval orucu yerine geçer mi? Bir ibadete iki niyet olmaz. Hem farz namaza hem sünnete aynı anda ikisine birden niyet olmaz. Hem farza hem nafileye niyet olmaz. Birine.
Kolay
hem kaçma. Farz oruca mesela kaza orucuna hem de nafile oruca niyet olmaz. Bunun birisine niyet edilir. Dolayısıyla hangi niyetle Şevval ayında orucu tutmuş ise kişi, onun yerine geçer. Kaza niyetiyle tutmuşsa kaza olur. Dolayısıyla Şevval orucu yerine geçmez. Ha, Şevval orucu niyetiyle tuttuysa Şevval orucu olur. O da kaza orucu yerine geçmez.
Eyvallah hocam. Şöyle bir sorumuz var hocam. Ramazan ayı dışında itikafa girilebilir mi demişler?
Şimdi itikafa her an girilebilir. Her an girilebilir.
Ramazan ayına özel bir şey değildir.
Ramazan itikaf değildir. Ancak şu var. Ramazan ayının son 10 günü itikaflı geçirmek sünnettir.
Sünnettir.
Peygamber Efendimiz bu ibadeti ihmal etmemiş. Her Ramazan son 10 gününü itikafta geçirmiş. O açıdan sünnettir. Ama onun dışında başka zamanlarda da itikafa girilebilir. O da nafile. Yani sünnetten bir tık aşağı olan ibadet olur. Tabii burada şöyle bir ayrıntı var. İtikafa girmek için oruçlu olmak şart mı değil? Şimdi Ramazan'da itikafa girdiği zaman kişi oruçlu. O belli. Peki Ramazan'ın dışında itikafa gireceği zaman eğer girmek isterse oruçlu olması şart mı değil mi? Burada bizim Hanefi imamları arasında farklı görüşler var. İmam-ı Azam diyor ki oruçlu olması lazım. Çünkü ondan dolayı da itikaf bir günden aşağı olmaz diyor. Bir günden aşağı olmaz. Yani en az bir gün tutması, itikafta bulunması lazım diyor. İmam Ebu Yusuf yarıdan fazla, günün yarıdan fazlasını, yani gündüzün yarıdan fazlasını itikaflı geçirirse caizdir diyor. İmam Muhammed de zaman şartı koşmadan az bir süreyle de olsa camiye giden kişi itikafa niyet ettiği zaman itikaf sevabını alır diyor. Böyle bir görüş ayrılığı var. Ama tabii bunlar detayda olan ayrılıklardır. Kişi namaz kılmaya girdiği zaman camiye itikafa niyet ederse orada camide kaldığı sürece İmam Muhammed'e göre itikaftaymış gibi sevap alır.
Evet.
Eğer diyelim ki öyle olmadı değil, zarar olmaz. Yine itikafta kabul edilir.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam bayramda tabii bunu daha fazla hissediyoruz. Memlekette özellikle şahsım yakın akrabaları ziyaret ediyorduk.
Evet.
Burada Sıla-i Rahim'in önemine daha çok vakıf oluyorduk.
Evet.
Sizce Sıla-i Rahim'in önemi nedir hocam?
Şimdi Sıla-i Rahim nedir?
Evet.
Rahim bizim yani kullandığımız rahimden gelir. Yani aynı rahimden gelen insanlar. Evet. Aynı rahimden dünyaya gelen insanlar. O onunla aynı kökten gelir. Ama bu genelde bir terim olarak, İslami bir ıstılah olarak kişinin yakınlarını, akrabalarını ziyaret etmesi.
Evet.
Onların sevinçlerine, kederlerine iştirak etmesi. Onlara yardımcı olması. Gerektiğinde maddi yardımda bulunması anlamında kullanılır daha çok. Bu Sıla-i Rahim. Şimdi bu Sıla-i Rahim Kur'an-ı Kerim'de tavsiye ediliyor. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de tavsiye ediliyor. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Bu İstanbul'un aziz misafiri.
Eyvallah.
Peygamber Efendimiz'e soruyor. Diyor ki ya Resulallah bana bir şey söyle, amel söyle de ben onu yaptığım zaman cennete gireyim. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'a kulluk edersin. Ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namaz kılarsın, zekat verirsin ve sıla-i rahim edersin. Yani şimdi burada çok ince bir nokta var. Resulullah Efendimiz cennete girmenin yolu olarak 5 şey söylüyor. 1- Allah'a kulluk etmek. Bunun manası Allah'tan başkasına kulluk etmemek aynı zamanda. 2- Allah'a ortak koşmamak. Ki Allah'a ortak koşmak illa bir taşı, tuncu, efendim bir heykeli, bir putu ortak koşma olmayabilir.
Evet.
İnsan nefsine de ortak koşabilir. Efendim şeytan mı ortak koşabilir, yani onun emrine girebilir. Yani evet, çok geniş. Allah'a kulluk edersin diyor bir. 2, Allah'a ortak koşmazsın. 3, namaz kılarsın. 4, zekat verirsin. 5, sıra-i rahimde bulunursun. O 5 şeyden birisi. Şimdi bizim ibadetlerimiz içerisinde bedeni ibadet olarak en önemli ibadetimiz namazdır. Ve genelde namazla zekat birlikte zikredilir. Bu iki ibadetin önemine işaret eder. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamberimiz hadislerinde iki ibadeti yan yana veya iki şeyi yan yana zikrettiği zaman birisi diğerinin önemine katılmış olur. Mesela Cenab-ı Hak ne yapıyor Kur'an-ı Kerim'de? Resulü ile kendi adını beraber anıyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse. Hatta Mevlid'de var ya, adım ile zikreyledim adını.
Eyvallah.
Yani ben senin adını da kendi adımla söyledim. Yani bu onun, Peygamber Efendimiz'in önemine işaret eder. Bu sıla-i rahmin de Allah'a kullukla, Allah'a ortak koşmamakla, efendim namaz kılmakla, zekat vermekle birlikte zikredilmesi o ibadetin önemine işaret eder. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de buna benzer ifadeler var. Allah'tan korkun, akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Bir ayet-i kerime böyle buyuruyor. Yani sıla-i rahmi terk etmeyin.
Evet.
Ve bundan dolayı da sıla-i rahim konusunda bazı alimler bunun vacip olduğunu söylemişler.
Hmm.
Yani sıla-i rahmi. Bunun anlamı ne? Sıla-i rahmi kesmek günahtır. Terk etmek. Peki sıla-i rahim nasıl yapılır? Çok değişik kademeleri olabilir.
Evet.
Mesela diyelim ki akrabanın yüzüne gülümsemen. Ona iyi güzel şeyler söylemen. Onun ziyaretine gitmen. Daha çok bizim de şeyde sıla-i rahim denince akraba ziyareti anlaşılır. O da olur. Ziyaretine gitmek. Tabi bu ziyaret etme zamana göre, şartlara göre değişebilir. Köydeyken biz akrabalarımızı istediğimiz zaman ziyaret edebilirdik.
Evet.
Ama şartlar değiştik sıra bu ziyaretler zorlaşmaya başladı. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Memleketimizde akrabamız var.
Evet.
Sık sık onu ziyarete gitme imkanımız yok. Ama hiç olmasa telefonla.
Evet.
Onun haline hatırını sorma, gönlünü alma. Ha, onun bir ihtiyacı varsa o ihtiyacını karşılama. Bu ihtiyaç farklı olabilir. Yani bir ilmi bir ihtiyaç olabilir. Mesela şimdi bu yardım etmede, ihtiyaç gidermede akrabadan başlamak daha sevap.
Hmm.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'ı tebliğ etme emri geldiği zaman yakın akrabanı uyar diyor. Önce.
Evet.
Yakın akrabanı uyar. Yani onlardan başla. Sıla-i rahim budur bu aynı zamanda. Yani bir insanı şirkten kurtarıp tevhide getirmekten daha önemli, daha büyük bir iyilik olur mu? Olmaz. İşte bu da bir sıla-i rahimdir ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e bunu emretmiş. Ha, bizde de tabii sıla-i rahime başlarken yakın akrabadan başlamak.
Evet.
Bu anne babadır, efendim amca
haladır, teyzedir.
Teyze dayıdır.
Tabii.
Kardeşlerdir, büyüklerdir. Bunlardan. Ve bunlara yapılan iyilik, yani mesela bunlara maddi yardımla bulunduğun zaman ihtiyaçları varsa, Peygamber Efendimiz'in dilinde bunu yaptığın zaman diyor, hem sıla-i rahimde bulunmuş olursun, hem de sadaka vermiş olursun. Yani iki kat sevap alırsın. Yani şimdi bu sıla-i rahim fevkalade önemli dinimizde. Tabii bu aslında sadece akrabayla da kalmamalı. Komşularla da olmalı. Diğer insanlarla da olmalı. Yani bizim Peygamberimizin hadislerinde, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde insanlarla yardımlaşma, efendim insanların kötülüklerini örtme, onların ihtiyaçlarını giderme konusunda o kadar çok emirler, tavsiyeler var ki. Yani onların suçlarını açığa çıkarma. Onların varsa suçlarını gizle. Efendim onlara maddi yardımda bulun. Onlara selam ver. Bak bunlar hep sıla-i rahim gibi.
Evet.
Yani komşuda da sıla-i rahim olabilir ama tabii genelde sıla-i rahim deyince kişinin akrabalarla olan ilişkilerini devam ettirmesi, onlarla ilişkiyi kesmemesidir. Bir de şu var, efendim benim kardeşim var, ben ona konuşmak istiyorum, benimle konuşmuyor. Selam veriyorum, almıyor. Karşılaştığımız zaman yüzünü başka tarafa çevirip gidiyor gibi sezenişler. Bu Resulullah döneminde de vardı bu. Ve Resulullah'a da bunu söylediler.
Hmm.
Yani böyle böyle diye Onlar senden uzaklaşsalar bile sen onlarla sıla-i rahmi kesme. Onlar senden selam-ı sabaha kesseler bile sen kesme. Sen ara. Ya kibir yapma. Çünkü sevap kazanmada, görevi yerine getirmede kibirin yeri yoktur. Şeytan kibirlendi, kibirlendiği için de şeytan oldu.
Eyvallah hocam.
Tabii daha çok şeyler söylenebilir ama bu program daha fazla bu işi götürmeye
evet,
uygun
değil. Sorularımız var hocam, evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam yeminle alakalı birkaç soru var. Bir dinleyicimiz demişler ki, yemin kefareti ödeyen bir kimse aynı konuda tekrar yemin eder ve yeminini yine bozarsa bunun için de yeni bir kefaret ödemeli midir?
Ödemelidir. Şimdi şöyle, yani bu kefaret ödemeden tekrar yemin edebilir kişi. Kefaret ödedikten sonra aynı konuda yemin edebilir. Bunların kendine göre ayrı ayrı hükümleri vardır. Mesela bir kimse aynı konuda birden çok yemin etse. Yani mesela seninle falanla konuşmayacağım diye yemin etti. Kefaret ve konuştu. Konuşmadı.
Evet.
Sonra tekrar dedi falanla konuşmayacağım. Tekrar dedi. Bunların tamamı için tek kefaret yeterlidir. Tek kefaret.
Tek kefaret.
Ama ne oldu burada? Yemin etti. Henüz yeminini bozmadan ikinci defa etti. Aynı konuda. Üçüncü defa etti. Bunların tamamı için tek kefaret yeterlidir. Bu bir. Eğer bir kişiyle ilgili veya birden fazla konuyla şey yapsa, yemin etse, falanla konuşmayacağım, falanın evine girmeyeceğim. İki ayrı yemin. Ha, bu kişi falanla konuşursa bir kefaret, evine girerse bir kefaret daha. Yani ikisi için tek kefaret yetmiyor. Çünkü ayrı ayrı konularda yemin etmiş oluyor. Dolayısıyla o konulardan hangisini bozarsa onun için kefaret ödemesi gerekiyor. Ha şimdi senin sorduğun bir kimse falanla konuşmayacağım diye yemin etti. Konuştu.
Evet.
Kefaretini ödedi. Sonra tekrar bir daha yemin etti falanla konuşmayacağım diye. Ha, onu da bozdu. Ve onun için de ayrı kefaret ödemesi gerekiyor.
Ödemesi gerekiyor.
Yani demek ki bir konuda yemin edilmiş ise ve onun kefareti ödenmiş ise, sonra aynı konuda yine yemin edilse ve o yemin de bozulsa, onun için de ayrıca kefaret ödemesi gerekir. Sorunun tam cevabı bu.
Eyvallah hocam. Bir de hocam bu kültürümüzde adet olmuş, bilinen yemin kalıplarından olmayan, işte halkın ürettiği örf haline gelen yemin ifadeleri var. Bunlar yemin olarak geçerli olur mu hocam?
Şimdi aslında yemin deyince biz vallahi billahi tallahi.
Evet, yani bu üç kalıbı söylememiz.
Bunları söylüyoruz. Buna kasem suretiyle yapılan yemindir. Ve bizim kaynaklarımızda genelde yemin iki türlü anlatılır. Bir kasem suretiyle yapılan yemin, bir de talaka yemin veya itaka yemin. Yani ne demek? Yani bir adam karısını bir şarta bağlayarak talak veriyorsa,
evet,
ona da talaka yemin denilir. Ha, onun dışında Cenab-ı Hakk'ın sıfatları veya Cenab-ı Hakk'ın işte bazı yeminleri de yemin olabilir. Mesela vallahi demiyor da verrahmani diyor. Yani burada üç tane harf var. Buna vavu kasem, bayi kasem, tayi kasem denir.
Evet.
Kelimenin başında Allah lafzının başına veya Allah'ın sıfatlarından, isimlerinden birinin başına bunlar getirildiği zaman bu yemin edilmiş olur. Ha bir de bunların dışında bazı Kur'an'a yemin ediyor. Kabe'ye yemin ediyor. Ha, bunlar yemin sayılır mı sayılmaz mı? Bizim ulemamız bunları örfe bağlamışlar. Yani örfen bunlar yemin sayılıyorsa, yemin olarak bunlar kullanılıyorsa örfen, yani toplumun içerisinde evet, adeten bu yemin sayılır, yemin niyetiyle. Aynen buna şey olarak, biz ilave olarak bu isimlerle olmasa bile toplum içerisinde yemin anlamında kullanılan kelimelerle yemin edildiği zaman bu yemin sayılıyor.
Sayılıyor.
Mesela and içerim diyor.
Bunlar için kefaret gerekiyor.
Bir de şu var, hak için derler, Kur'an hak için, Kabe hak için, kitap hakkı için. Bunlar doğru laflar değil. Yani çünkü Allah nazarında bunların hakkı yok. Yani filan hakkı için beni affet. Kabe zemzem hakkı için beni affet. O şekilde olmaz. Bu bizim fıkıh kitaplarımızda bunların Allah üzerinde bir hakkı olmadığı için bu şekilde bir isteme pek uygun bulunmaz.
Bir şefaat meselesi mi burada ortaya çıkıyor hocam?
Şefaat Allah'tan istenir ama peygamberin şefaat etmesi veya şefaat edeceklerin şefaatidir, kabul etmesi için istenir. Ya Rabbi bana falan canın şefaatini nasip et. Bizde şu adet olmuş filan, hatırla, hakkı için değil de. Hani diyoruz ya, yüzü suyu hürmetine diyoruz.
Evet.
Hatırına diyoruz, o olabilir.
Anladım hocam. Nikahla alakalı sorular var hocam. İlk sorumuz, nikahta şahitliğin hükmü nedir?
Şimdi nikah bir sözleşmedir. Anlaşmadır.
Evet.
Bunlara biz akit diyoruz. Bu akitler nedir? İki kişi arasında hukuki bir sonuç doğurmak üzere yapılan bir anlaşma.
Anlaşmadır.
Mesela satış. Ben sana işte şu kalemi sattım. Sen de aldın. Ne yaptık şimdi? Bir akit yaptık.
Alışveriş.
Ve bu yaptığımız akdin, alışveriş akdinin sonucu, bu sana sattığım kalem senin oldu. Onun karşılığında bana vereceğin bedel de benim oldu.
Evet.
Ve bu akitlerde, ki çok çeşitli akitler var. Alım satım akdi var, icare akdi var, rehin akdi var, kefalet var, vekalet var vesaire. Bunlardan hiçbirisinde şahit şartı yok. Alım satımla ilgili olarak Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi var. İçinizde bir katip yazsın. Bir alışveriş yaptığı zaman, borçlanma ilişkisine girdiğiniz zaman. Yazacak katip bulamasa ikinizden iki kişi şahit tutun. Bu şahitlerden birisi, eğer iki erkek şahit bulamazsanız bir erkek iki kadın şahit tutsun. Kadınlardan birisi unutursa diğeri hatırlatır anlamında ayet var. Ama bu farz değil.
Farz değil.
Tavsiye. Yani dolayısıyla şahit olmadan da bir alım satım hakkı yapıldığı zaman bu geçerlidir.
Eyvallah.
Bunun bir tek istisnası var bu akitlerde. O da nedir? Nikahtır.
Nikah hakkı.
Nikahtır. Ve mutlaka şahidi bulunması gerekir. Bu da bize şunu gösteriyor ki nikah son derece önemli bir sözleşme. Öyle alım satım akdi gibi, şu gibi, onlar gibi değil. Çok daha önemli. Çok daha sağlam olması evet. gereken. Ve bu misak-ı galiz diye ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de o sözleşme. Yani onun için burada şahit şartı var. Şahit şartı var. Ve bunda herhangi bir görüş ayrılığı yok. Yani İslam alimleri arasında. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisi var net. La nikaha illa bi şahidey adlin. Yani iki şahit olmadan, iki adil şahit olmadan nikah olmaz. Dolayısıyla mutlaka şahidin bulunması lazım. Bir nikahın kıyılmış olması için. Şahitsiz olarak yapılan bir nikah sözleşmesi, yani bir erkekle bir kadın bir araya gelip tamam ben sana kendimi nikahladım, ben de seni nikahlandım gibi ifadeler kullanılsa, bu şahitlik olmadığı için bu nikah değildir. Yani nikahta şahidin bulunması nikahın sıhhati için şarttır.
Eyvallah. Peki nikah şahidinin erkek mi olması gerekiyor, kadın mı olması
Şimdi
gerekiyor?
Şimdi bu konuda bir şey nas yok. Yani nas dediğim şey ayet yok.
Evet.
Ve bildiğim kadarıyla hadis de yok. Hmm. Ama fukaha ya iki erkek veya bir erkek iki kadın şart koşuyor.
Ama erkeğin olması şart değil mi hocam?
Bir erkek mutlaka olacak.
Olmadığı takdirde nikah artık gerçekleşmiş.
Olmuyor bu fukahanın ifadesi. Bunlar da neye dayanıyor? Biraz önce söyledim ya, alım satım akitlerinde
evet.
iki erkek şahit tutun, iki erkek bulamazsanız bir erkek iki kadın. O alım satımla ilgili olsa da o ayet-i kerime şöyle bir kural var. Yani sebebin özel oluşu hükmün genel oluşuna engel değildir. Burada bu ayette alım satımla ilgili varid olmuş, şey nazil olmuş bu ayet ama bu aynı hüküm nikahta da uygulanmasına engel yoktur. Ve bu nikahta da geçerlidir. Şey var, içtihadı var. Zamanımızda çok yaygın olmamakla beraber sadece kadınların şahitliğiyle de nikah olur diyenler var.
Var.
Ama bu yaygın değil. Hmm. Kişisel görüşler olarak kalmıştır. Bir de şunu söyleyeyim. Efendim nikah dairesine gidiyoruz. Orada iki tane hanım şahit var. Şimdi bunların dini nikahta kıymamışlar. Bunların nikahı olmadı mı şimdi? Şimdi orada nikah dairesinde izleyiciler var. Katılımcılar, misafirler. Onlar da varsa, onlar da o anlaşmayı duydukları zaman nikahı, onlar da şahit olmuş olur. Dolayısıyla o bir problem olmaz.
Hmm, eyvallah hocam. Peki hocam, baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür?
Şimdi babanın evladına karşı borcu, çocuk ergenlik çağına gelinceye kadar, para kazanabilecek duruma gelinceye kadar onun nafakasını temin etmektir. Eğer kız çocuğu ise evleninceye kadar. Ve erkek çocuk ama hasta, özürlü ve ona nafakasını temin etmek zorundadır.
Normalde erkek çocuk için ergenliğe girene
ergenliğe kadar, girdikten sonra artık
yükümlülüğü kalkıyor. Baba üstünde.
Yani peki nafaka nedir? Nafaka o kişinin beslenmesi, giyinmesi, barınması. Günümüzde bu nafaka biraz genişletiliyor. Mesela eğitim giderleri, tedavi giderleri. Bunlar da nafakaya dahil ediliyor. Bunları karşılar, baba karşılanmalıdır.
Evet.
Dini bir zorunluluk olarak evlendirme mecburiyeti yoktur. Ama böyle bir şeyin olmaması, yani dinin böyle bir emrinin olmaması, babaların bu işten uzak kalmasını gerektirmez. Bir defa Peygamber Efendimiz evliliği kolaylaştırın buyuruyor.
Evet.
Evlilik nasıl kolaylaştırılır? Masrafları azaltarak ve bu yeni kurulacak yuvaya yardımcı olarak. Dolayısıyla bizim örfümüzde, geleneğimizde babalar, anneler çocuklarını evlendirirken onları yalnız bırakmazlar.
Evet.
İhtiyaçlarını karşılarlar, giderler. Resulullah zamanında böyle olmayabilirdi belki. Çünkü o zaman zaten çok kolaydı. Bir yüzük.
Külfetsizdi, evet.
He, basit bir şeyle, hatta şey olarak işte sonra ev eşyası şimdiki gibi değil. Şimdi biraz aşırıya da gidiyor ev eşyası. Lükse gidiliyor. Yani bazen öyle oluyor ki bir düğünü yapmak 1 milyon liraya patlıyor.
Evet.
Şimdi onu aslında bazen öyle oluyor ki tüm sülale karşılayamaz o parayı bazı yörelerimizde, bazı ailelerde. Yani bu kadar aşırı gitmemeli, ihtiyaç kadar. Ve karşı tarafın temin edebileceği kadar yetinilmeli. Yoksa şunu isteriz, bunu isteriz, bu mobilyanın en iyisi,
evet,
efendim şeyin en moderni, şu bu. Şimdi bu iyice...
Yani kılıfına da uydurulmuş hocam yani. Bir kere evleniyoruz diyor mesela.
He.
Her şeyin en iyisi olacak.
Sen en iyisini ver, ondan sonra aç kalsın. Borçlansın. Evine sonra haciz gelsin, aldığı mobilyaları götürsünler. Böyle mi iyi?
Evet.
Yani dediğimiz gibi her ne kadar dini bir görev olmasa da örfen bu ana babanın görevi gibi telakki ediliyor. Ve ana baba da buna elbette yardımcı olması gerekir.
Eyvallah. Kadınlarda dini boyutta da evlendirmekte yükümlü ama ana baba, değil mi hocam?
Yok. O nafaka değil o. Ya nafakayı karşılamak zorunda anne baba.
Ha, tamam.
Bu nafaka içerisinde evlendirme yok.
Evlendirme yok. Sadece nafaka. Anladım hocam. Hocam, misvak kullanımının hükmü nedir? Dişlerin fırçalanması misvak kullanmak yerine geçer mi?
Şimdi bu Peygamber Efendimiz sivak diyor. Sivak. Yani sivak demek dişleri temizlemek, dişleri sürtmek demek. Yani eğer diyor ben ümmetime zor geleceğinden korkmasaydım, her namaz için sivaki emrederdim.
Temizlemeyi, dişleri.
Yani dişleri temizlemeyi. Bu misvak temizleme aleti demek.
Hmm.
Yani sen Arapça okudun.
Evet.
Miftah ne demek?
Anahtar demek.
Fetaha açtı, miftah açma aleti. Kenese süpürdü, miknese süpürme aleti. Sake, istake, le emertuhum bis sivak, hadiste öyle geçiyor. Dişi sürtmeyi emrederdim. Dolayısıyla o misvak diş sürtme aletidir.
Hmm.
Ama biz daha çok o misvak dediğimiz o çöp, o bir ağacın kökü veya dalıdır. Arak ağacı denilen bir ağacın
dalı.
O lifli ve bir de onun salgıladığı bir sıvı varmış. O da çok iyi geliyormuş dişlere.
Hmm.
Efendim, Ondan dolayı o kullanılmış diş temizlemede. Ama zamanımızda diyelim ki fırça da kullanılıyor, fırça.
Evet.
Dişi temizliyor. Yani burada önemli olan şey amaç, araç değil. Yani dişi amaç temizlemek. Ne? Dişi temizlemek. Diş temizliği, ağız temizliği. Bunu en iyi neyle yapabiliyorsam o görevi yerine getirmiş olursun. Ve bu dişi misvaklemek sünnettir.
Sünnettir.
Ha, ne zaman misvaklemek sünnettir? Burada farklı görüşler var. Şafiler işte her namaz için derler. Hanefiler de abdest. Daha çok abdest içindir. Ama şu var. Bu sünneti yerine getirmek şekilden ibaret olmaması lazım. Bazen görüyoruz şey yaparlarken, abdest alırken şuraya bir şey koymuş, misvak koymuş. Ve ne yapıyor? Ağzına su alacağında bir defa sürtüyor, tekrar koyuyor. Niye? Sünneti yerine getiriyor. Sünnet olan o değil ki. Sünnet olan dişi temizleyecek kadar onu sürtmektir. Hatta şöyle bir şey, bizim bir hocamız gitmiş bir ülkeye. Orada abdest alınan yerlerde konulmuş misvakler varmış.
Allah Allah.
Ve geliyor adam işte o misvaki alıyor ağzına bir defa sürtüyor oraya yeri koyuyor falan. Yani böyle bir manzara. Bu misvaklemek değil bu. Bu göster. Yani tamam o kendine göre sünneti yerine getirdiğini zannediyor ama sünnet onunla yerine gelmiyor. Yani burada önemli olan şey amaçtır.
Evet.
Araç değildir.
Dişi temiz tutmaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.